Mopushane Çeşmesi 8. Ayrım sayfa 115. Ayak bastı parası. 3 günlük tecrit süresini doldurduktan sonra mühendis Şükrü'yü 5. koğuşa vermişlerdi. Kapıdan içeri girince omuzunda taşıdığı yatağını koğuşla abdesthane arasındaki sandığa bıraktı. Bir nefes aldıktan sonra çevresine bakındı. Koğuş kapısı aralık, içerisi mahşer gibi kalabalıktı. Meydancı Topal Ziya bu yeni müşterinin yanına sokuldu. "Geçmiş olsun ağabey," dedi. "Seni bu koğuşa mı verdiler?" "Evet, buraya verdiler. Verdiler ama yatağımı nereye koyacağımı bilmiyorum ki." Topal Ziya yatak dengini kucakladığı gibi omuzuna aldı. Mühendise de "Arkamdan gel," dedi, yürüdü. Ranzaların arasından ilerledi. Üstü boş karyolalardan birine dengi bırakıp "Allah kurtarsın" diyerek bir temenni çaktı. Mühendis elini yelek cebine sokup bir 25'lik çıkardı, Ziya'ya uzattı. Ziya adamın elini elinin tersiyle iterek "1 lira vereceksin," dedi. "Yahu 1 liralık ne iş yaptın? Yatağı kapıya kadar ben getirdim. Al 25 daha 50 kuruş iyidir işte." Öteki hışım gibi parladı. "Ben adamın ciğerini sökerim," diye bağırdı. "1 lira vereceksin." Mühendis Şükrü ister istemez herifin dediğini yaptı. Ama bu zorba işine de pek aklı ermedi. Topal Ziya lirayı aldıktan sonra temenni edip uzaklaştı. Mühendis telleri kopmuş karyolanın kenar demirine ilişti. Şöyle bir çevresine bakındı. Hiç kimse onunla ilgili değildi. Herkes kendi derdine düşmüştü. Kimi ortadaki uzun yemek masasının üstünde teneke bıçağıyla soğan doğruyor, kimi kışlık donuna yama yapıyor, kimi de en dipte barbuta dalmış zar atıyordu. Mühendis elini şakağına dayayıp düşünmeye başladı. Dün gece yardımsevenlerin balosundaydı. O viskiler, o sırtı açık tuvaletler, o simokinler, o cafcaflı büfeler, o krizantemler ve o canım vasler. Oysa şimdi ayak ve yemek kokuları, ağız dolusu küfürler, karanlık bir koğuş, perişan düşkün insanlar. Deli olacaktı. Aradaki korkunç çelişmeyi bir türlü kavrayamıyordu. Bu insanların arasında mı yaşayacaktı? Onlarla mı dertleşip avunacaktı? Başını soğuk demire dayayarak gözlerini kapadı. Sevgilisi Leman kim bilir onun hakkında neler düşünecek, neler söyleyecekti. Nişanlımın sahtecinin biri olduğunu nereden bileyim diyecekti. Kendisine bu sonucu hazırlayan olayları düşünüyordu. Müfettiş Recai'yi, müdür yardımcısı Haldun Bey'i, veznedar Kadri'yi gözlerinin önüne getirdi. O sırada müthiş bir çığlık kulaklarını yırttı. Koğuşun orta yerinde pala bıyıklı, ejderha yapılı bir adam düşmanını yere yatırmış, öteki elindeki bıçağını havaya kaldırmış, canını bir an önce cehenneme yollamak için "Tekbir getir ulan, imansız gitme, çabuk!" diye bağırıyordu. Altındaki delikanlı da pala bıyıklının ayaklarına sarılmış yalvarıyordu. "Kulun kurbanın olayım Bekir ağabey, kıyma bana, anama acı, gençliğime acı, dünyaya doymadan gitmeyeyim." Bir iki kudurmuş gibi bıçağını kaldırıp indiriyor. "Ulan çabuk tekbir getir. Allah bile seni benim elimden alamaz. Dinsiz, imansız, kitapsız herif," diyerek soluyordu. Karşıki ranzada manzarayı seyredenlerden Çulsuz Süleyman yalvarmaya başladı. "Bekir ağabey, bu seferlik bize bağışla şunu. Elini kana bulama. Arslan gibi delikanlıya kıyma. Biz verelim kefaretini." Ama Deli Bekir kudurmuş gibiydi. Delikanlıyı kesin olarak öldürmek istiyordu. "Kahvenin aceleye getirdiği deyyus," diye homurdanıyordu. Köşeden Selim Bey bağırdı. "Bekir be, yapma bu işi. Bize bağışla hergeleyi, bıçağını indir aşağı. Cenaze namazında 3-5 kişi bulunsun bari. Abdestsiz adam öldürmek günahtır yahu." Deli Bekir bıçağı tutan kolunu indirdi. Yerde yatanın suratına şiddetli bir tükürük atarak "Safranbolu mezbahasında büyümüş it," dedi. "Ulan seni kasap Kemal'in kıyma makinesinden geçirsem öcümü alamam. Pis sığırtmaç." Yerdeki hala titriyor, Bekir'in ayaklarını öpüyordu. Bu durumu uzaktan gözleyen mühendis Şükrü tir tir titremeye başladı. Anlaşılan herifin hiç şakası yoktu. Adam öldürmek, hıyar soymak kadar kolay bir işti onun için. Delikanlıyı bağışlayan Deli Bekir, bu sefer koğuşun orta yerinde bir aşağı bir yukarı gezinmeye başladı. Ellerini arkasına bağlamıştı. Hala burnundan soluyordu. Çatacak adam aradığı belliydi. Ama onun huyunu suyunu bildikleri için öteki hükümlüler kendi yataklarına çekilmişler, çıt çıkarmaz olmuşlardı. Hükümlülerden biri elinde bir maşrapa ile koğuşa girdi. Ama kapıyı kapamayı unuttu. Bekir anide kudurdu. "Ulan Adem babanın inkar ettiği namussuzlar. Kapıyı inadınıza mı açık bırakıyorsunuz? Bekir'in üşüdüğünü bilmezmiş gibi yapıyorsunuz. Ben musalla taşında adam doğramış adamım be. Kancık herifler. Kapıya doğru seyirtti. Kapanması için müthiş bir tekme attı. Tekmenin şiddetinden kapı menteşelerinden sökülerek büyük bir gürültü ile yere yıkıldı. Sonra Bekir kapıyı açık bırakan hükümlünün üstüne çullandı. Var kuvvetiyle tekme tokat dövmeye başladı. Altındaki iki gözü iki çeşme yalvarıyordu. Tövbeler tövbesi ağacığım. Sittin sene çamaşırını yıkayayım, çorbanı pişireyim. Elim bana kalkmasın. Sen bizim ağamız, atamızsın. Öl dediğin yerde ölmezsem Allah'ımı inkar edeyim. Bekir onu da adam akıllı pataklayınca artık öteki hükümlülerden kimsenin ayağa kalkmaya cesareti kalmamıştı. Deli herif gene humurdanarak dolaşmaya başladı. Ama tam o sırada mühendis Şükrü'ye bakışları takıldı. Deminden beri olanları büyük bir korku içinde gözleyen mühendis titremeye başladı. Bekir durdu. Onu tepeden tırnağa kadar uzun uzun süzdü. Sonra öteki hükümlülere dönerek "Ulan yeni bir hergelenin geldiği neye bana haber vermiyorsunuz?" diye gürledi. Zaten o bağırdığı vakit koğuşun içerisi kilise kubbesi gibi ötüyordu. Mühendisin eli ayağı çözülmüş, dizleri zangırdamaya başlamış, dili tutulmuştu. Piyangonun büyüğü bu kez kendisine çarpacak diye görünüyordu. Oturduğu yerden ayağa kalktı. Büyük bir iştenlikle Bekir Ağa'ya uzaktan selam vererek "Arz-ı hürmet ederim efendim" dedi. "Sus ulan keten tohumu, sana lakırdı söyleyen var mı? Size karşı derin bir saygım vardır da onun için." "Ulan sen beni nereden tanıyorsun it oğlu it?" "Efendim, bendeniz sizi ilk defa görüyorum ama nedense birdenbire kanım ısındı." "Şimdicik senin kanını kuruturum ben, haham suratlı hergele." Mühendis zangır zangır titriyordu. Belanın sunturlusuna çatmıştı. Bekir yavaş yavaş sokuldu. Gök gürültüsüne benzer bir sesle "Sen yeni mi geldin ulan?" dedi. "Evet efendim, yeni geldim." "Ayak bastı parası tosladın mı?" "Ne parası efendim?" "Ayak bastı parası. Bu koğuş senin babanın koğuşu mu? Abdesthanesi, muslukları babanın malı mı?" "Hayır efendim, tabii değil." Bekir arkasına döndü. "Tabak getirin ulan!" diye bağırdı. Biraz önce dayağı yiyen hükümlü tabağı koşturdu. Bekir bunu mühendise uzatarak "Koy şunun içine" dedi. Mühendis yepyeni 1-2,5 liralığı cebinden çıkardı, tabağı bıraktı. Herifin bu öfkesine karşılık onu sevindirecek bir davranışta bulunduğunu sanıyordu. Ama Bekir 2,5 lirayı görünce tekrar köpürdü. "Yeni camide sadaka mı veriyorsun ulan? 2,5 kağıt para mı be? Hükümet bile bunu bastığına bin pişman. Çık bakalım şöyle 50-60-70. Mühendis o vakit işin çatallaştığını anladı. Cebinde topu topu 17,5 lirası vardı. Ama Bekir'in bıçak darbeleri altında delik deşik olmamak için hepsini vermeye çoktan razıydı. Ceplerindeki parayı çıkarıp tabağa bırakırken "Vallahi" dedi, "başka param yok. Olsa anamın ak sütü gibi helal ederim." "Ara bakalım ceplerini, ara." Tekrar elini yeleğine soktu. 25 kuruş daha buldu. "Buyurun" diyerek uzattı. O zaman Bekir tabağın içindeki paraları alıp cebine yerleştirdikten sonra geriye doğru seslendi. "Yeni gelene bir kahve yapın, orta şekerli olsun." Mühendis kahve mi yoksa zehir mi içtiğini pek fark edemedi. O gece gözüne uyku girmedi. Her an Bekir'in saldırısını bekledi. Ama aradan bir süre geçtikten sonra o yaşayışa alıştı. 2 ay sonra da bu işleri adam akıllı kanıksadı. Bıçakla cinayete yeltenmenin, koğuştaki hükümlülerin merhametsizce pataklamanın, menteşelerinden çıkartılmış kapıyı tekmeleyerek devirmenin hep önceden hazırlanmış numaralar olduğunu, sırf yeni gelenden okkalı bir ayak bastı parası koparmak için tertiplendiğini ve her acemiye karşı yapıldığını sonradan görüp öğrendi. Hatta bir seferinde adam akıllı parasız kaldığı bir gün Bekir'in yeni gelenden fazla koparması için 150 kuruşa numaradan dayak bile yedi. B. Majüskül. Yıl 1941. Demir kapının zinciri şakırdadı. Kocaman anahtarın kilit içinde dönüşünden sonra büyük kapı gürültüyle açıldı. Nem kokan karanlık koridorda hızlı adımların sesi duyuldu. 6 numaranın sürgüsü hırsla çekildi. İçeri giren gardiyan, yerde çuval parçaları arasında kendinden geçmiş, büzülmüş kadavranın insan benzerinin yanında olurdu. Genzinin keskin ağır bir amanyok kokusuyla dolmasını içerleyerek kalın çivili postallarıyla yerde yatanı dürttü. "Hey Allah'lık, uyan bakalım, kalk çabuk." Yerde yatanın uyuşmuş, duygusuz vücudu kımıldamıyordu. Gardiyan bu sefer bir daha tekmeledi. Hey, sana söylüyoruz. Yata yata leş olmuşsun be. İskelet önce kımıldadı. Sonra sıçrayarak yatağında oturdu. Gözlerini ovuşturarak başını kaldırdı. Şiltenin yanında duranın yüzüne şaşkın şaşkın baktı. Gardiyan bir daha tekmeleyerek, kalk be dedi. Hükümatın emrini niye dinlemiyorsun? Karakolda sorguya bekliyorlar, haydi. Lanetleme suratını hiç buruşturma. O senin istediğin rahatlık İngiliz'in memleketinde bile yok. Genç adam elleriyle saçlarını düzeltti. Gözlerini bir daha ovuşturdu. Dizlerine mıhlanmış sızıyı parmaklarıyla avuçladı. Öteki eliyle duvara tutunarak kalktı, sendeledi. Gardiyan kapıya doğru yürüdü. Başını çevirmeden eliyle işaret etti. Kımıldan biraz, insan evladı laftan anlar. Sabahtan beri daha ağzıma lokma koymadım. Haydi yürü. Ne derdin varsa onlara anlatırsın. Adam titreyerek kımıldamaya çalıştı. Bir elini beline dayayıp vücudunu doğrultmak istedi. Hafifçe inledi. Her yanı sızı içindeydi. Acı ile yüzünü buruşturdu. Yatağına baktı, sol ayağının ancak yarısını örten kirli çorabını öteki ayağıyla düzeltti. Sonra kısık sesiyle, ''Yürüyemiyorum, yere basamıyorum.'' dedi. Öteki geri dönüp bir muşta vurdu. ''Bas, bas, sen o nazları yavukluna yaparsın. Neye acıyormuş ayakların? Sırat Köprüsü'nde mi yürüdün? Bereket baş çavuşun karısı ile kavgalı olmadığı zamana rastladın. Yoksa halin yamandı. Haydi kafamı kızdırma. Belinin orta yerine bir tekme atarım, eşek tepti zannedersin. Sanık Zekeriya beli bükük yürümeye çalıştı. Her adımda inliyordu. Günlerden beri dayaktan, işkenceden pestil haline gelmişti. Ayaşlı Hakkı Ağa'nın dere içinde ölüsünü bulduktan sonra Zekeriya'yı yakalamışlar, herifi mutlaka sen öldürdün diye işkencenin her türlüsünü yapmışlar ama bir türlü Zekeriya'ya suçu itiraf ettirememişlerdi. Ben değilim. Yanlışınız var. Ben o gün Biçenek köyüne varmıştım. Gecede Emmimgil'de kaldım. Günaha giriyorsunuz, yapmayın diye günlerce yalvarmıştı. Onu dile getirmek için hiçbir şey fayda etmedi. Şimdi gene sorguya götürülüyordu. Savcı, şunu artık konuşturun diye işi jandarma başçavuşuna aktarmıştı. Gardiyanın mapushane kapısında jandarmaya teslim ettiği Zekeriya, inleyerek başçavuşun odasına girdi. Başına gelecekleri biliyormuş gibi yalvaran bakışlarını ona çevirdi. Başçavuş homurdanarak, düşündün taşındın mı dedi. Şu herifi öldürdüğünü itiraf edecek misin? Başçavuşum, Allah seni inandırsın, ben değilim. Bunu aklından çıkar, sensin. Biz biliyoruz. Yoksa sopa altında öleceksin, bilmiş ol. Haydi anlat. Sen bilirsin ağam. Hükümatın karşısında boynumuz kıldan ince. Ama ben yapmadım bu işi. Allah biliyor ya. Son sözün bu mu? Bu. Jandarma başçavuşu ellerini birbirine çarpı seslendi. Ulan Mevlüt, yanına iki kişi al da gel. Üç jandarma birden içeri girdi. Başçavuş burnundan soluyarak, alın aşağı götürün dedi. Bacaklarından asacaksınız iti. Jandarmaların üçü birden Zekeriya'yı kucaklayıverdi. O çırpınmakla, karşı gelmekle onların elinden kurtulamayacağını bildiği için hiç ses çıkarmadan kendini bıraktı. Zekeriya'yı yaka paça aşağı indirdiler. Başçavuş arkadan geliyordu. Karakolun mahzeni oldukça karanlıktı. Mevlüt kapıyı ayağıyla açtı. İçerisi küf kokuyordu. Mahzenin karşısındaki nezaretin telle örtülü penceresinde 8-10 baş birikmişti. Onlar da durumu karşıdan seyrediyorlardı. Mevlüt ilk kez Zekeriya'yı yere yatırdı. Ayak bileklerine iki demir halka taktı. Demirler eti acıtmasın diye halkaların üstüne bezler sarılmıştı. Zekeriya boylu boyunca yerde yatıyor, hiç ses çıkarmadan başına gelecekleri bekliyordu. Jandarmalar halkaları iyice sıkıştırdıktan sonra bu halkalara bağlı kabloyu tavan makarasından geçirdiler. Sonra üçü birden kabloya asılınca Zekeriya yarı beline kadar yerden kesildi. Ayakları havaya kalkmış, başı yerdeki çamurlara gömülmüştü. Mevlüt yanındaki jandarmalara mırıldandı. ''Haydi be, durmayın Yusa!'' Kablo tempo ile çekildikçe Zekeriya'nın gövdesi yavaş yavaş havalanıyordu. Yükseldi, yükseldi. Sonra elleri de yerden kesildi. Ayakları tavana yaklaşmıştı. Kolları sarktı, öylece kaldı. Başçavuş Zekeriya'nın başına bir süngülü dikti. ''İkrar edinceye kadar indirmeyeceksiniz keratayı.'' dedi. Hepsi uzaklaştı. Yalnız nöbetçi kaldı. Ama Zekeriya'nın durumuna karşı son kerte ilgisizdi. Delikanlı havaya asıldığının ilk dakikalarında acı acı inlemeye, sık sık solumaya başladı. Ağzından burnundan salyalar akıyordu. Yüzü yavaş yavaş morardı. Ama ikide bir ellerini yere dayayarak ayaklarına yüklenen ağırlığı hafifletmek istiyor, boğuk boğuk inliyordu. Ya Rabbi sen bilirsin. Kurtar beni şunların elinden Allah'ım. Nöbetçi hiç oralı değildi. Omuzundaki silahıyla içeri dışarı gidip geliyor, kendi kendine türkü söylüyordu. Asker oldum piyade, evlilerin sevdası on parmağı kınalı. Bekarlardan ziyade yar yandım amman. Türküyü bitirdikten sonra Zekeriya'ya döndü. Bir cigara yakar mısın hemşerim dedi. Bir iki karşılık verecek halde değildi. Nöbetçi onun ne diyeceğini beklemeden paketini çıkardı. Avucunda ezerek yumuşattı cigarayı. Başçavuş görür korkusuyla avucunun içinde içmeye başladı. Sonra ağzından boncuk boncuk salyalar akan Zekeriya'nın başucuna geldi. Bana bak dedi. İnatçılık etme de gel şunu söyle. Ben öldürdüm deyiver, zarar yok. Sonra da inkar edersin. Zekeriya karşılık veremiyordu. Yalnız ağzından burnundan salyalar akıyor. Tükürükler uzayarak toprağın üstüne düştükçe köpükleniyordu. Zekeriya ara sıra boğazı yırtılır gibi inliyordu. Allah Allah, ne biçim hükümet yaratmışsın ya Rabbi. Nöbetçi onun sayıklamasına fazla kulak asmadı. Islık çalarak dolaşmaya devam etti. Nöbet saatinin dolmasını bekliyordu. Bir aralık aklına gelmiş gibi ceketinin düğmelerini çözdü. İç cebinden ikiye katlanmış bir defter çıkardı. Tozlukların arasına kıstırdığı ucu teneke mahfuzalı kopya kalemini de çekip aldı. Silah ile beraber duvarın dibine çöktü, alfabe çalışmaya başladı. A'dan P'ye kadar bütün harfleri yazmasına ezbere biliyordu ama P'den sonrasını pek belleyememişti. Deftere her harfi yazdıkça bir defada o harfin adını kendi mırıldanıyordu. Kalemi ara sıra tükürüklediği için ağzının çevresiyle dudakları boya içinde kalmıştı. Karşıki nezarethanenin tel penceresinden Zekeriya'yı seyredenlerin gözleri dehşetle büyümüştü. Ona anlatılmaz bir korku ve acıma duygusuyla bakıyorlardı. İçlerinden biri çok yaşamaz dedi, az sonra ölür. Bir tanesi bu lafa hemen karşı çıktı. İnsan kısmı kolay ölür mü be yahu? Bizim tarafta bir kambur öğretmen vardı, derdi ki, İnsanın yedi canından üçü kafasında, üçü bedeninde, bir tanesi de kuyruk sokumundadır. Bu lafa ötekilerin hepsi güldü. O vakit bunu söyleyen müthiş içerledi. Ne gülüyorsunuz dedi. Şu adamın haline gülünür mü? Kardeşiniz olsaydı güler miydiniz? O da insan. Onu da Allah yaratmış. Zalimlerin maskarası oldu diye alay mı etmeli? Hey gidi gavur çocukları. Gülün, gülün. Bir tanesi bu lafı fırsat bildi. Sen başçavuş için mi zalim diyorsun? Ya ne? Söyleyeceğim başçavuşa. Beriki birdenbire telaşlandı. Kalleşli lüzumu var mı? Burada biz bize konuşuyoruz. Söyleyeceğim. Allah aşkına yapma, öldürür beni. Sen nasıl zalim dersin ulan başçavuşa? Vazgeçtim, demedim. Ne iftira ediyorsun? Söyleyeyim de gör. Yapma ayağını öpeyim. Benim yerime yarın sabah abdesthaneyi sen yıkayacak mısın? Yıkarım. Peki öyleyse söylemem. Bir daha çeneni tut. Zekeriya'nın başında bekleyen jandarma karşı tarafta konuşulanlara kulak vermiyordu. Bir aralık elinde defter kalem oturduğu yerden kalktı. Ağzından kanlı salyalar akan delikanlının yanına gelip çömeldi. Hemşerim dedi. Sen okuyup yazabilir misin? Zekeriya inleyerek evet dedi. Yahu ben majüskül B yazmasını unuttum. Kuyruğu aşağıdan mı geliyordu, yukarıdan mı? Ömrünün son dakikalarını yaşayan Zekeriya'nın yüzü, elleri kan hücumundan mosmor kesilmişti. Ağzının köpüklerini silmeye çalışarak aşağıdan dedi. Jandarma tekrar duvar dibine çömelirken kendi kendine türküye başladı. Aşağıdan yolla, aşağıdan salla, aşağıdan yavrum, aşağıdan vay. Uzun lafın kısası, delikanlıyı söyletmek için başçavuş Fehmi yapmadık işkence bırakmadı. Ama hiçbiri fayda etmedi. Askıdan indirdikten iki saat sonra Zekeriya'yı bir daha başçavuşun yanına çıkardılar. O durmadan suçsuz olduğunu söylüyordu. Fehmi Çavuş artık bu kez ne yapıp yapıp onu konuşturmak kararındaydı. Mevlüt'ü çağırdı. Yine aşağı indirin dedi. Zekeriya'yı adeta sürükleyerek yürüttüler. Başçavuş Mevlüt'e usulcana fısıldadı. Tenekeleri doldursunlar. Sen de başlarında bulun. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum başçavuşum. Haydi defol, dediğimi yap, ben de geliyorum birazdan. Zekeriya'yı mahzene soktuktan sonra ilkin çırılçıplak soydular. Ellerini kalın bir iple arkadan bağladılar. Debelenmesin diye ayaklarına da çaput sardılar. Sonra da çamurun içine upuzun yatırdılar. O ne kadar karşı gelse fayda etmeyeceğini biliyordu. Şaşkın boynu bükük kendini onlara bırakmıştı. Çaresizlik içinde İnna Taina suresini mırıldanarak okuyordu. Teneke ile soğuk suyu üstüne döktükleri zaman cin çarpmış gibi ah diye inleyerek çırpındı, büzüldü. İkinci teneke onu bir daha silkeledi ama sonra hiç sesi çıkmadı. Yalnız bütün etleri denizden taze çıkmış balık gibi titriyordu. Gözleri kapandı, yüzü yere yapıştı. Ağzı çamurlara bulandı. Kaburgalarının arasında boncuklanan su damlaları yer yer morarmış derisinin üstünden kayarak yere düşüyordu. Jandarmanın biri onu kaldırmak istedi. "Dur bakalım cehennemlik, daha bitmedi," dedi. Ama bir külçe haline gelmiş bu yarı canlı yığının kendisi tarafından harcanacak bir çabayla kımıldaması olacak iş değildi. Bunu ötekiler de anladıkları için koltuklarından tutup havaya kaldırdılar. Ellerini ayaklarını çözüp sürükleyerek pencerenin önüne kadar götürdüler. Camları açıp kanatları menteşelerinden çıkardılar. Sonra koltuklarının altından geçirilen kalın bir iple Zekeriya'yı pencerenin demirlerine sımsıkı bağladılar. Çıplak vücuduna tekrar bir kova su çarparak çekilip gittiler. Bir jandarma başında nöbetçi kaldı. Ötekiler yukarı çıktıktan sonra Zekeriya'ya sokuldu. Elini delikanlının etine değdirdi ama değdirmesiyle çekmesi bir oldu. Buz gibiydi. Sonra Zekeriya'nın alnından tutarak başını yukarı kaldırmak istedi. Öteki hareketsizdi. Yalnız nefes alıyordu. Jandarma, "Bana bak delikanlı, yüzüme bak," dedi. Zekeriya karşılık veremedi. Dudakları morarmış, yüzünün rengi kağıt gibi olmuştu. Tüm vücudu zehirli sıtmaya yakalanmış gibi titriyordu. Jandarma tekrar, "Aldırma," dedi. "İnsanın başına her şey gelir. Yeter ki Cenab-ı Hak vücut sağlığı versin. Eğer yarına kadar ölmezsen ondan sonra korkma. Ama ölürsen tabii bir şey diyemem." Sesini biraz daha alçaltarak ilave etti. "Kabahat kimsede değil başçavuşta. Zalimin zalimi bir herif. Hükümattan ona böyle yap demiyorlarmış ama yapınca da pek ses etmiyorlarmış. Hiç yüzüme bak bir kere. Benim yüreğim yumuşaktır. Ben böyle şeylere dayanamam. Ne yalan söyleyeyim. Sana böyle yapmasına da pek aklım ermedi ya. Neyse. Dünyada cahil kalmak kötü şey zaten. Biz vaktiyle mektebe gidemedik. Haylazlık ettik. Babam vakitsiz öldü. Ben de o vakit bir aşna fişne buldum. Dünyaya metelik vermedim. Ama benim kızın öyle güzel gözleri vardı ki, bir gören pişman, bir görmeyen. Kudretten sürmeli göz bebeklerinin kenarlarında elim sama renginde boyalar vardı. Neyse, bize de hayır olmadı ya. Vallahi azizim, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugünkü günde sevdalık çekmek de boşuna." Cebinden mendilini çıkardı, Zekeriya'nın omuzlarını, boynunu, saçlarını kuruladı. Öteki zangır zangır titriyordu. Gözleri yarı aralık, yana düşük, başı hareketsizdi. Nöbetçi boyunu anlatıyordu. "Bana bak, seni buradan çözmüyorum diye bana gücenmeyesin ha. Vallahi başçavuş iflahımı keser. Bizim tarafta mektepten kovulma bir avukat vardı. Vicdanla fazilet kardeştirler derdi. Ben de bu lafın ne demeye geldiğini anlayamamıştım. Bana kalırsa o da bu lafı kendi aklından söylememiştir ya, neyse. Çok kitap okurdu. Kitap laflarını bize satardı. Dur, ceketimi omzuna koyayım. Üşüdün galiba. Askere gelince o avukata hak verdim." Kapıya kadar gitti. Eğilip yukarı katı dinledi. Sonra geri döndü. Ceketi Zekeriya'nın sırtına attı. Kollarını arkasına iyice tıktı. "Biliyor musun," dedi, "başçavuş bizi böyle görse vallahi seni çözer, beni bağlar." Cigara paketini çıkardı. Birini yakıp Zekeriya'nın aralık dudaklarına iliştirdi. "Sen esas nerelisin?" diye sordu. "Kızılcağımam." "Kızılcağımam kaplıcalarına iyi derler ama bir defa bile gidemedim. Nasip değilmiş. Suyu sıcak mı bari?" Zekeriya bitkin haldeydi. "Sonra anlatırım," dedi. "Yok yok, şimdi anlat. Biz bizeyiz. Zaten ben gevezelikten pek haz ederim. Daha sabaha çok ister." Zekeriya yarı baygın halde onu dinliyordu. Kendisine tekme tokat atmadan konuşan bir insana rastladığı için bir bakıma seviniyordu. Ceketini omzuna atmış, geveze bir jandarmanın, içinden geldiği gibi konuşan bir insanın bu korkak şefkatinden bir bakıma hoşnuttu. Jandarma boyunu anlatıyordu. "Zaten babam da benim okumamı pek istemedi. Daha o zamanlar ölmemişti. Onun demesine bakılırsa çok okumak iyi şey değilmiş. Okuya okuya insan kısmının zihni açılırmış. Açılan zihin de haksızlıkları görmeye başlarmış. Ekmekle şeker pahalı, vergilerde fazla dedin mi hapı yutarmışsın. Yani okumadığıma pek nedametliğim yoktur. Bazı arkadaşlarla kahveye falan giderek pişpirik aznif oynardık. Allah razı olsun, bizim koca karı da bir şeyimizi eksik etmedi. Hiç dinliyor musun beni, yoksa dalga mı geçiyorsun? Jandarma bir aralık durdu. Yukarıki odada bir gezinme vardı. Zekeriya'nın titremesi de artık geçmiş, vücudunu, baldırlarını bir ateş dalgası kaplamıştı. Jandarma birdenbire telaşla, başçavuş geliyor dedi, ver şu ceketi, çabuk çabuk. Zekeriya kımıldayamıyordu, öteki ceketi çekti ama kollarını kolaylıkla kurtaramayınca daha çok telaşlandı. Yahu eşşoğlu eşekliğin lüzumu yok, benim de başımı nara yakacaksın, versene şunu. Hırsla çektiği ceketi acele acele sırtına giydi. Tozluklarını düzeltti, bekledi. Merdivendeki ayak sesleri yaklaştı, kapı açıldı. Fehmi başçavuş gülümseyerek, nasıl dedi, hala söylemeyecek misin? Zekeriya karşılık veremedi. Başçavuş onu biraz süzdükten sonra jandarmaya döndü. Çöz şunu dedi, giydirip yukarı getir. Tekrar geri döndü, çıkıp gitti. Biraz sonra Fehmi başçavuş Zekeriya'yı masasının yanındaki istemliğe oturttu. Öleceksin, gebereceksin dedi. Hiç lamicimi yok, bu herifi sen öldürdün. Ya söylersin ya da burada can verirsin. Zekeriya'nın yalvarmaya bile gücü kalmamıştı. Oturduğu yerde başı önüne düşüyor, iskemleden yere yuvarlanacak gibi oluyordu. Titreyen sesiyle, başçavuşum, Allah seni inandırsın, ben değilim dedi. Lafıma cevap ver, herifi nasıl öldürdüğünü söyleyecek misin? Bilmiyorum. Bana bak Zekeriya, hiç kurtuluş yok. Gel sen benim dediğimi dinle. Vallahi bilmiyorum başçavuşum. Başçavuş kıçı ile iskemlesini geri iterek ayağa kalktı. Köpek soyu dedi. Şimdi seni benzetirim Mevlüt. Buraya gel. Yanında dur şu hergelenin. Ben seslenince aşağı getirirsiniz. Baş üstüne başçavuşum. Hışım gibi dışarı fırladı. Mahzenden teneke sesleri, boğuk konuşmalar geliyordu. Yine bir hazırlık vardı. Zekeriya başına gelecekleri önceden kestiriyormuş gibi her şeyi, ölümü bile benimsemişti. Yok yere bu cinayeti üstüne almayı bir türlü kabul edemiyordu. Ara sıra merdivenden inip çıkanların ayak seslerini duyuyor, bu seferki hazırlığın daha sunturlu olacağını kestiriyordu. Bir aralık aşağıdaki sesler kesildi. Birkaç dakika korkulu bir bekleyişle geçti. Sonra koşarak merdiveni çıkan iki jandarma telaşla odaya girdi. Bir tanesi Zekeriya'yı kolundan yakaladı. ''Kalk'' dedi, ''aşağıya yürü.'' Zekeriya'nın gücü kalmamıştı. Sürükler gibi kolundan çektiler, yürüttüler. O daha merdivenleri inerken her sonuca kendisini hazırlamıştı. İşkencenin başka bir çeşidi başlayacaktı. Ama bunu fazla umursamadı. Duayı dilinden düşürmüyor, kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Aşağı indirildiği vakit çamurlu mahzenin kapısı kapalıydı. Başçavuşla ötekiler dışarıda duruyorlardı. Sanık kendi önüne getirilince başçavuş yumuşamış bir sesle bir daha sordu. ''Katil sen değilsin değil mi?'' ''Değilim.'' ''Al öyleyse teres ol teres.'' Kapıya bir tekme attı. Ardına kadar açılan kanat taş duvara çarpınca mahzenin içinde soğuk bir akis yaptı. İşte o vakit Zekeriya'nın gözleri birdenbire büyüdü. Kollarından sımsıkı yakalamışlardı. Delikanlı yıldırım çarpmış gibi sarsıldı haykırarak. ''Ah benim Zeliham!'' dedi. ''Benim canım ciğerim Zeliham! Sana yazık günah değil mi?'' Nişanlısı Zeliha'ydı. 8. ayrımın sonu, sayfa 132.